Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Herkese merhaba, ben Erdo Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben gayet iyiyim. Ender ise biraz
maalesef
hasta.
Biraz üşüttüm. Program sırasında biraz aksırıp tıksırsam özür diliyorum baştan ama kendimi tutmaya çalışacağım.
Bunları yapmamaya çalış. Ben bu konuda seni şey yapmayabilirim, mazur görmeyebilirim.
Artık
lütfen
sağlık
idare et, sık dişini program bitene kadar diyerek. İlk haberimize başlayalım. İlk haberimiz Sony cephesinden. Sony yaptığı bir açıklamayla bilgisayar pazarından çıkacağını açıkladı. Yani bundan sonra Vaio serisi bilgisayarları Sony tarafından görmeyeceğiz. Satın alan, oluşturulan yeni firma tarafında göreceğiz. Bu aslında PC dünyasının biraz nereye gideceğinin bir göstergesi. Çünkü özellikle akıllı telefon ve tabletlerden sonra hani bilgisayar pazarına bakıldığı zaman evet çok ciddi bir kan kaybı olmadı belki şu ana kadar ama geleceğe dönük de pazarın büyüyeceği yönünde bir sinyal de yok. Dolayısıyla hani firmalar yeni model yatırımları yaparken, Ar-Ge çalışmaları için yeni bütçeler oluştururken kuşkusuz pazarın önümüzdeki 3-5 yıllık sürecine dikkate alıyorlar. Böyle bir sinyal olmaması Sony'yi bu pazardan çıkarak daha karlı bir iş olan akıllı telefon ve tablet tarafına yoğunlaştırmaya sevk etmiş gibi görünüyor. Sony zaten kendisi yaptığı açıklamasında bizim için ideal çözüm telefon ve tabletlere yoğunlaşmak. Bilgisayar pazarındaki araştırma, geliştirme, yeni model çalışmalarını ise devretmek yönünde bir açıklama oldu. Sony'nin Vaio çalışmalarını Japon Endüstriyel İş Ortakları diye yeni bir firma devralmış durumda. Bu firma aynı zamanda Sony'nin yaklaşık 300 tane çalışanını da bünyesine katacakmış. Kaldı ki bu firmanın finansal tarafına da Sony tarafından bir %5'lik destek olacağı konuşuluyor. Evet, Sony tam anlamıyla elini ayağını çekmiş görünmüyor ama bundan sonra Vaio markalı bilgisayarları doğrudan Sony değil bir başka firma geliştirilmiş olacak. Bu şöyle de bir aslında ekstra bir tarafı var. Microsoft'ta CEO'sunu değiştirdi. Satya Nadella diye Microsoft'un daha önceki kurumsal çalışmalarını yöneten bir isim. Steve Ballmer sonrasında şirketin dümenine geçti. Adam daha geçtiği gün kötü bir haberle karşılaştı. Çünkü en büyük iş ortaklarından bir tanesi pazardan elini ayağını çekecek gibi görünüyor.
Şimdi ister istemez PC pazarı biraz ufalmaya gitmiş durumda. Akıllı cihazlar insanların günlük hayatında birçok şeyi yapabilir hale geldiğinde talep de biraz düştü. Ve bakıldığında PC üretmek, yeni teknolojilere geliştirmek her geçen gün daha pahalı bir hale geldiği için ve satışlar da düştüğü için aradaki karlılık marjı giderek düşmekte ve PC pazarında bu tarihten itibaren çok büyük Lenovo tarzındaki üreticiler ancak kalabilecek. Onların da avantajı yüksek satış rakamları ve düşük maliyetten dolayı bir süre daha en azından bu şekilde devam edecek. Vaio serisine baktığımızda zaten hiçbir zaman pazar lideri olan bir seri olmadı. Çok elit ürünler çıkardılar geçmişten günümüze. Aynen. Çok orijinal modeller çıkardılar. Ama bakıldığında hep niş bir üründü. Yani hitap ettiği kitle
pahalıydı
zaten.
Pahalıydı yani. Onu söylemek gerekiyor.
Evet, pahalıydı ve hiçbir zaman zaten milyonları hedefleyen, milyonlarca ulaşması hedeflenen bir modelde çıkarmadılar. Bakıldığında sektördeki bilgisayarlara kıyasla bazı modelleri çok hafif çıktı, çok ince çıktı. Yani çok devrimsel ürünleri vardı ama en büyük dezavantajları, handikapları pahalı olmalarıydı ve bu da ister istemez satış rakamlarına yansıdı ve PC pazarının bu daraldığı, rekabetin yükseldiği ve karlılığın düştüğü bu noktada bu günlerde ister istemez böyle zorlu koşullarda Vaio markası tutunamadı. Sony'nin zaten birkaç bölümünün daha düşük kârla çalıştığı ve iyi kâr etmediği biliniyor. Onları da elden çıkarıp çıkarmama durumları söz konusu. Ama en azından Vaio markasını herhangi bir üretici altında görebilmek tekrardan hoş olacak.
Ya şöyle bir durum var. Sony'nin sattığı hiçbir ürün kendi segmentinde ekonomik anlamda en alınabilir ürünler değil. Televizyona baktığınız zaman örneğin Güney Korelilerin üstünde bir fiyatlandırmaya sahip. İşte dizüstü bilgisayarlar yine rakiplerinden daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip. Diğer taraftan diğer aksesuarlarına ve ürünlere baktığınız zaman yine telefonlarına bakalım. Örneğin yine en ucuzları olduğu söylenemedi. Evet. İşte Xperia Z1 çıktığı zaman dedik ki 2300 lira bu telefon için yüksek bir yüksek bedel. Hani biraz daha uygun olması gerekiyor. Ama Sony tabii Sony kalitesi de burada en önemli faktörlerden bir tanesi. Adamlar hakikaten bir ürün yaptığı zaman çok kaliteli oluyor. Özellikle hani Sony mühendislerinin bu telefon ya da bu cihaz ya da bu elektronik eşya artık neyse tasarladığı her ürünün aslında Sony imzası taşıdığını hissedebiliyorsunuz. Yani. Hani bugün benim maddi bir imkanım olsa Sony'nin 4K televizyonu alıp evime koymak isterim tabii açıkçası. Ki. Yani monolitik dizayn, şusu, busu vesaire. Hakikaten güzel ürünler yapıyorlar ama maalesef pazar güzel ürünlerle büyünülebilecek bir pazar değil. Rekabet giderek artıyor. İşte bakıyorsunuz özellikle Güney Korelilerin televizyon pazarında ne fiyata ne ürünler sunduğu ortada. Çok güzel ürünler var. Çok daha uygun fiyatlarla satılabilen ya da özellik anlamında daha zengin cihazlar var. Telefon pazarına bakıyorsunuz işte Çinli telefonların yükselişi söz konusu. Diğer taraftan
Kore yine orada çok iddialı.
Dolayısıyla Sony belli alanlarda daha yüksek kar edebileceği alanlara yoğunlaşabilmek adına şu anda aslında paçasından çeken bazı iş bölümlerini elden çıkarma yoluna gitmiş gibi görünüyor. Sadece aslında bilgisayarlar değil, kitap okuyucusu bölümünü de tamamen kapatıyorlar diyelim biz bunu aslında. Hani bu çok aslında çok önemli bir bölüm değil. Kitap zaten yani. Hani orada en büyük oyuncu Amazon. Hani tabletlerden insanlar artık kitapları okuyor ama Sony belli başlı alanlara yoğunlaşabilmek adına böyle bir karar vermiş durumda. Televizyonla ilgili de aslında böyle dedikodular var ama yaptıkları açıklamada şu an erken. Bunu aslında biraz daha takip edip ona göre hareket edeceğiz tarzında bir açıklamaları var. Dolayısıyla ileriye dönük olarak daha karlı oldukları alanlara yoğunlaşabilirler. Kaldık PlayStation operasyonu ne derece karlı olduğu ortada. Evet. PlayStation 4'ün ne derece başarılı olduğu ortada. Bir oyun yapıyorsun işte 1 milyar dolar ciro elde etmemesi işlem bile değil. 1 milyar dolar ciro PC'den elde etmek
çok zor.
Bugün hakikaten çok zor. Dolayısıyla Sony orada başka tarafları yoğunlaşacak
aslında yazılım görünüyor. Devri biraz.
Aynen yazılım.
Hatta çok alakası bir örnek vereceğim ama şimdi aklıma geldi. Ben Flappy Bird diye bir oyun var bilmiyorum.
Yeni oyunlardan bir tanesi.
Evet yeni oyun çıktı.
Çılgınlık.
Hintli birisi 3-4 gecede kendi evinde hani boş vakitlerinde yazmış ve şu anda hem iOS hem Android platformunda günlük 50 bin dolar reklam geliri var ki reklamı da sadece öldüğün zaman üstte böyle 2 saniye bir banner olarak gösteriyor. Hani gözüne de sokmuyor. Şimdi bu arkadaş yılda 15-20 milyon dolar kazanıyor 3 gecede yaptığı bir işten. Öbür taraftan bakıyorsun binlerce mühendis çalıştırıyorsun.
Aynen.
En ince detayına kadar uğraşıyorsun. İster istemez bunun da bir maliyeti oluyor ve İstinden satışa kalmaya ulaşmayınca tabii ki doğal olarak bölüm sıkıntıya giriyor.
Yani özellikle senin bahsettiğin oyun gerçekten de şey, insana böyle hakikaten bağımlılık yaratan, kolay gibi görünen ama aslında zor bir. Ben şimdi rekorumdan bahsetmeyeyim.
Ben 88 yaptım.
Seninki de çok iyi sayılmadı açıkçası yani. Bakıldığı zaman ama senden daha kötü olanlar da var diye eminim ki. Dediğin gibi aslında yazılım tarafından da işte oyundan bahsettik. Böyle ciddi gelirler elde etmek, günde 50 bin dolar yani bakıldığı zaman. Ayda mübarek hani güzel paralar götürüyor bakıldığında. Sony işte dolayısıyla tüm bu gerçekler çerçevesinde bilgisayar tarafını kapatmış durumda, tasfiye etmiş durumda. Ben Sony'nin bilgisayar tarafını kapatmasına aslında şöyle üzüldüm. Şu an ekranlarınıza gelmeye başlayacak. Şimdi Sony'nin nasıl bilgisayarlar yaptığına bakalım istersen Ender.
Yani Vaio serisinin sadece bir bilgisayar üreticisinin bilgisayarların topladığı bir seri olmadığını gösterelim.
Gösterelim. Şimdi Sony'nin bilgisayar üretimi aslında 80'lerden bu yana süre gelen bir operasyondu. 80'lerdeki tabii modelleri çok fazla bilinmiyor. Sonra bir aslında orada bir kapanma durumu oldu ve 96 yılında tekrar pazara girdiler. Burada Vaio isminin önce bir açıklamasını yapalım. Vaio Video Audio Integrated Operations anlamına geliyor. Yani adamlar daha ismi koyarken çoklu ortam, multimedya odaklı bilgisayarlar yapacağını sinyallerini vermişler. Şu an ilk bilgisayarları ekranda Vaio PC serisi altında sunulan ilk bilgisayarları diyelim biz buna. PCV90 bir masaüstü bilgisayar. Hani Ender o monitörü ki monitör de 90'lı yıllarda bizim hayalini kurduğumuz Trinitron serisi bir monitör. Monitörü bir kenara bırakıyorum. Şu kasa var ya o kasa. Onu bugün çok alsan şık. 2014 kasa diye satarsın yani.
Hakikaten satarsın yani önünde hiçbir her şey gizlenmiş. Kapakların arkasında konulmuş. Logolar çok estetik yerleştirilmiş. Boyu da öyle çok büyük değil. Yan kapakta keza öyle. Yine logonun çok estetik bir şekilde yerleştirildiğini görüyoruz ve çok yani minimalist. Böyle abartı bizim ilk bilgisayarlarımızda kasalarına sorarsan çirkin önünde turbo butonu olan dandik ATX kasalarda, AT kasalarda hatta. Bunun bakıyorsun hoparlörü monitörün altına yerleştirilmiş.
Klavye aslında yanına yerleştirilmiş değildir. Evet, sağına ve soluna yerleştirilmiş. Benim ilk aldığım bilgisayar monitöründe de öyleydi. Sağına ve soluna yerleştirilmiş monitörler vardı ama benim monitörde tak çıkar yapabiliyordun hoparlörleri.
İşte bu ucuz yollu versiyonu. Bunlar tabii ki entegre edilmiş ve bakıldığında aslında klavyesiyle, faresiyle tam bir bilgisayar alıyorsun yani.
Sana bir soru sorayım. Bak klavyede bir şey var. Dikkatini çekti mi? Hemen. Aslında tuşlar, bugün, yani butonlara baktığından bugünkü o ada tipi klavyeleri hatırlatan yine bir şey var. Böyle hani içe oyuk tuşlar
evet,
var orada.
Evet, göbekleri, orta bölümleri biraz daha içe doğru ve altları da yanlış görmüyorsan şimdi görselden.
Yine bilek dayama kısmı tak çıkar galiba.
Evet, o tak çıkar. O klasik. Orada da yine Vaio logosunu konuşturmuşlar. Bakıldığında ama şey yani.
Güzel bir klavye.
Güzel, rahat yazı yazılabilecek bir klavyeymiş gibi gözüküyor.
Kasada tabii şununla geçmeyelim. Vintel'de geçmeyelim. Orada bir Windows 95 ikonuyla Intel Inside ikonu var. 166 MHz'lik bir Pentium işlemci var üzerinde. 16 MB RAM, 2.1 GB hard disk, 28.8K modem ve 3 boyutlu grafik arayüzü varmış ki artık hani 96'dan bahsediyoruz. Tabii ki o dönemde GPU'lardan bahsedemeyiz. Çok daha basit
ki, enteresandır. Hani Windows'un üstüne arayüz giydirmişler. Bugün nasıl Android'e arayüz giydirip ekstra bir şeyler yapıyorlar. Windows 95'in üstüne 3 boyutlu arayüz giydirmişler.
Tablet arayüzünü yapmışlar işte sene 96'ya bakıldığı zaman. Şimdi Ender oradan bir dizüstü bilgisayara bahsedeyim. Şu an ekranlara gelen dizüstü bilgisayar 1997 yılında yapılmış.
Ya hani, çok çılgın bir şey.
Çok çılgın bir şey. Yani ben bunu geçtiğimiz günlerde Twitter'dan da paylaştım. Bunun 2010 model Haswell işlemci koy buna.
Al kullan.
Şu an 2014 model bu bilgisayardan daha kalın dizüstü bilgisayarlar var.
Var.
Yani rengine bak, mor.
Kasasına baktığım bir
oldukça ince hafif olduğu belli zaten.
Bir işçilik var belli.
Belki ekran çerçevesi Sony bak 97 ekran çerçevesi o dönemde evet. Sıkıntılı. Tamam evet. Bugün hani akıllı telefonlardan bahsediyoruz ya. Ama tabii ki o dönemin şartlarını düşündüğümüz zaman bu aslında kabul edilebilecek bir unsur.
İnceliği bir kere inanılmaz yani. İçinde o zamanlar kullandıkları işlemcileri vesaireleri soğutma sistemleri
MMX işlemci var. Pentium MMX işlemci var. Ondan bahsedelim. 32 MB RAM, 10.4 inç ekran. Hani bugün İşte netbooklar, düşük ekranlı dizüstü evet. Bilgisayarlar diyoruz. Adam sene 97 10.4 inç yapmış.
Tabii 4'e 3 olduğu için biraz daha hani kutu gibi kareye daha yakın bir en boy oranına sahip. Tabii o zamanlar zaten geniş ekranlar bulunmadığı için.
Masa üstünde yine Japonca bir Windows 95'imiz evet. Var Ender. O Internet Explorer ikonları, bilgisayarın ikonları falan tam nostalji hakikaten bakıldığı zaman. Yanında bir şey bak, görev çubuğuna bak. Yanındaki şey hatırladın mı? Şu monitör ikonu, görüntü evet. Ayarlarını yapabilmemiz için hızlı erişim.
Vallahi eski günleri yad ettik.
Hakikaten eski günleri yad ettik. Şimdi başka bir bilgisayara geçelim. Şu an ekranlara gelen yeni bir dizüstü bilgisayar. Bir modüler dizüstü bilgisayar nasıl olabilir? Genişletilebilir seçenekleri nasıl eklenebilirim? Bir örneği işte optik sürücüsü, ayrı disk okuyucusu, dahili sürücüsü vesaire diye bakıldığı zaman Dock Station'ı, yine sene 97 CD-ROM sürücüsü, TFT LCD ekranı, zaten o zaman Pentium MMX evet. işlemciler vesaire yaygın en geniş kullanım ağına sahipler bakıldığında hani yine muazzam çok güzel bir dizüstü bilgisayar yapmışlar.
Ya bunu bu kadar şey nasıl sokmuşlar içine o zaman da gerçekten hayret verici.
Dockstation burada bence çok önemli. Çünkü bakıldığında onun üzerinde de ekstra genişletilebilir evet. seçenekleri var ve muhtemelen yine ekstra pil ki bağlantı noktasına bakıldığı zaman hani pilomlu anlamında da bir avantaj sağlıyordur diye düşünüyorum. Sadece burada benim eleştirebileceğim hatta 97 model bilgisayardan bahsediyorum ama o touchpad'in öyle. Tek yani, parmakla anca yönetebilirsin.
O zamanlar mouse dediğim bir tane ikondu. Başka bir şey yoktu. Hani bir elinde bir yerden bir yere sürüklüyordun.
Gerçi hani
üretkenliği bulunmuyordu.
90'larda yapılmış bazı bilgisayarlarda şey de biliyoruz dizüstü bilgisayarda. İçinde gelen fareler de var. Basit evet. fareyi çıkartıp
yan taraftan çıkıyordun. Sonra aynen, tekrar geri oturtuyorsun. Evet.
Bunda yine touchpad bir şekilde görece ufak tutulmuş. Şu an ekranlara gelen modelde yine 90'lı yılların ortaları sonlarına doğru 98'de yapılmış model Vaio C1. Biz sene 2007-2008 Intel Atom dedi, netbook dedi, adam 98'de yapmış onu, 10 sene öncesinde.
Ve hatırlar mısın özellikle o ilk EPC'ler vesaire netbooklar, UNPC'ler. Zaten hepsi birbirine benziyordu. Ya bir onların görüntüsüne bak, bir de şunun şıklığına bak Allah aşkına
98
yani.
Sene motion eye kamera yine, webcam'imiz orada duruyor. 98
kamera da galiba hareket ettirilebiliyor.
Tabii döndürülebilir evet. diye tahmin ediyorum ben de, açık ısılı kıldığı zaman. Çok kompakt, güzel. Hakikaten.
Yani touchpad'i vesaire çıkarmışlar.
Yani bir de bak bu 98'e piyasaya girmiş, evet. demek ki bunun planlaması, düşüncesi.
En az 2 yıl.
En az 2 yıl. Yani bu 95-96'larda planlanmış. Onun da altını çizmek gerekiyor. İşte bak en favorilerinden bir tanesine. Vaio MX serisi. Bak benzer kasalar vardı. Harici satın alabiliyordun. Özellikle o 90'ların sonlarına doğru Türkiye'de markalı bilgisayarlar henüz çok yaygın değilken bazı böyle şey vardı. Kadıköy'lü bilgisayar üreticileri evet. vardı hani bilgisayarlarda. Onları da ben çok görüyordum ve hep hayal ediyordum. TV Tuner NTG üzerinde ekran kartı olan, ses kartı, ekran kartı diyorum, ekran olan, ses kartı olan böyle tam çoklu ortam odaklı. Yine üzerinde radyoyu ayarlayabileceğimiz özel tekerlek butonlar vesaire, mini disk sürücüleri, hoparlörler, hoparlörlerin yine Sony imzası taşıyıp da hani Wattier hoparlör olduğunu söyleyelim. Bilgisayardan bahsedeceğiz indir ama benim burada bak bir şey dikkatimi çekti. Kumanda var yanında, bu önemli. Evet. Ama dikkat et kumandaya, Sony'nin hala bu kumanda tasarımını evet. kullandığını görüyoruz. Pek çok cihazına var benzer
tasarım. Hatırlar mısın? Sony'nin hani müzik seti olsun, DVD player olsun, amfisi olsun hep bu kumanda vardı yani. Üzerinde bir sürü tuş olan ve baktığında böyle tasarım ya acaba aynı. Bu kadar tuş ne işe yarıyor diye bir düşündüğün kumanda tasarımı var. Aynısı o zamanlardan bugüne neredeyse taşınmış durumda ve bakıldığında hani her fonksiyonu adamlar bir şey yapmışlar.
Ya Japon mühendisi diyoruz
evet, yani atlamamışlar. Kullanıcının rahatına nasıl onu daha rahat kullanabiliriz tarzında düşünmüşler ve her fonksiyonu şey yapmışlar. Bugün bu kadar tuş olan televizyon kumandası yok yani.
Yani aynı zamanda bu bilgisayarda bir entegre amfi olduğunu da söyleyelim. Adamlar tam anlamıyla bir eğlence evet. bilgisayarı yapmışlar. Ses odaklı
yani özellikle. Yani bunu alan birilerinin hiçbir şey başka ihtiyacı olmaz.
Aynen öyle. Zaten bakılırsan işte multiscan serisi artık yeni nesli Trinitron evet. kontroller ki bu herhalde bizim en çok hayalini koruduğumuz donanımlardan bir
tanesi. O G200 vardı. 17 inç bir tane
Trinitron. 17 inç zaten. O dönem zaten Sony dışında 17 inç bir Philips de vardı. Türkiye'de hani o dönem için evet. yaygınlığı bulunabilen. Ya belli başlı bazı hani görece daha kötü markaların da vardı ama Sony'nin 17 inçleri hep hayalini kurduğumuz bilgisayar monitörlerinden birisi
oldu. Hyundai monitörleri vardı hatırlar mısın?
Hatırlamaz mıyım? Hyundai vardı. Lighton monitörler vardı. Lighton'ları hatırlıyor musun?
Onları da hatırlıyorum. Hatta 19 şey vardı bende. Hyundai vardı. CRT devasa bir şeydi.
Ya ben orada şeyi zaten hesap ediyordum hep. 17 Sony mi 19 Hyundai mi? Tamam mı? 19'un evet. hala daha ucuza geliyordu tabii. O dönemde. Ya Allah hakikaten nostalji yaşıyoruz şu anda. Yine Vaio serisinden 90'ların sonu hemen 2000'lerin başına çıkmış bir Elix serisi bilgisayar. Kalemi var dikkat edersen bak. Özellikle bu önemli.
Sene kaç?
Sene 2000.
2000. Sene 2000. Kalem var yani.
Hani diğer taraftan işte yine Windows XP tabanlı. Aynı zamanda tablet olarak kullanabiliyorsun ekranı. Windows XP kullanıyor. Mikrofonu kulaklığı var zaten. 2000'lerde Microsoft yavaş yavaş bu bireysel bazda video konferans olaylarını teklemeye başlamış Windows XP ile beraber. Gerçekten yine tasarım anlamında değişik bir bilgisayar. Bu zaten çılgın.
Bu doğal bugün dediğimiz. Rafa koy.
Satar
satarsın yani.
Seni 2002. Ve tam yani, bilgisayara bak.
Vay, hiçbir şeye bakmazsan gelir bu modele bakarsın yani.
Bak, ciddi söylüyorum sana. Hakikaten bunu al vitrine koy. Gelir sorar. Evet. Nedir fiyatı, özellikleri nedir diye. Muazzam bir bilgisayar yapmış adamlar yine. All in one bilgisayar diyebileceğiniz o hepsi bir arada bilgisayarlardan. Yine televizyon tipi kumandamız var. Faremiz var. Burada özel bir yine aparat da var.
O infrared alıcı büyük ihtimalle kamerayı.
Muhtemelen şey, kumanda için, kumanda infrared için. Alıcı dediğin gibi. Yine dahili bir sürücümüz var. DVD sürücü olduğu belli oluyor zaten.
Ki ince slim versiyonlardan
büyük ihtimalle. Aynen öyle. Şunlar büyük ihtimalle hoparlör olabilir sağ ve sola yerleştirilen detaylar. Klavyesi zaten çılgın bir klavye belli. Çok kullanışlı olmayabilir ama görüntü anlamında yani, oldukça etkili görünüyor.
Çok tuş sığdırmışlar. Tuşlar biraz ufak gibi duruyor açıkçası ama.
Üzerine bir de TV tuner varmış. Onun da altını çizelim. Şu an ekranlara gelen model yine 2000'lerin ilk yılları. Sony'nin bu döneme kadar gelen yüksek performans ultramobil cihazları olan Vaio Z ailesinin ilk modellerinden bir tanesi. 14.1 inç ekran, 1400x1050 ekran çözünürlüğü var. Biraz tuhaf bir çözünürlük tercih olmuş ama 1400x1050 bugün sene 2014 hala 1366x768 ekran çözünürlüğü düşünürsek eğer Sony'ye bir alkışlar yolluyoruz buradan. 10 sene önce, 12 sene önce bir bilgisayarı. Intel'in zaten Centrino platformu yavaş yavaş ortaya çıkarken.
Özellikle kablosuz bağlantı tarafında Intel'in bangır bangır vurguladığı.
Ben Intel'in tüm tarihini Centrino ile beraber değişimini düşünenlerdenim aslında. Gerçekten ondan sonra rakipsiz bir hale geldiler. Tasarıma bakıyorsun dinler. Çılgın bir tasarım var yine.
Yani gene piyasadaki birçok dizüstüye taş çıkar.
Yine hala 2010'da bak bugün vitrine koy yine gider. Yani aslında bugünün ultrabook akımlarının böyle ilk kendini belli etmeye başladığı modellerden. Tabi o zaman ultrabook Intel'in böyle bir konseptli piyasaya girmiş değil. Ama şimdi Vario X505'e geçelim. Sene 2004 Ender.
Ya bu nasıl bir incelik?
Al sana ultrabook.
Ya 0.38 inç. Hemen şeye çevirdiğimizde işte 2.5'la çarptığımızda 3 aşağı 5 yukarı ne ediyor? 1.2 santim falan
yani ediyor. Muhtemelen 1.1, 1.2 santim falan ediyor. Muazzam bir incelik. Yani hakikaten şey 2014 model ultrabook gibi düşün. Yani, biraz klavyenin üstü garip bir tasarım.
Evet, oraya üst tarafa belki doğru biraz kalınlaşıyor. Büyük ihtimalle pile falan o tarafa daha doldurmuşlar.
Ya benzer tasarımlarda çok ultrabook var. Evet. Ultrabook konusu pek çok dizüstü bilgisayarda var. Yine ekran çerçevesi biraz kalın tutulmuş 4'e ama.
4'e 3 ekran yine devam ediyor.
Şu klavyenin üst kısmının o derece boş bırakılması biraz çekim bir görüntü oluşturmuş ama inceliğe bakıldığı zaman yine entegre touchpad fare butonlarımız var. Evet. Yine orada da bir tekerleğimiz var. Genel fare gibi kullanabilmemiz açısından. Oldukça güzel bir bilgisayar olmuş. Şimdi bak, Vaio UX, UMPC akımını başlatan bilgisayar. Çok kullanışlı değildi ama teknoloji tutkunlarının yani, en fazla sahip olmak istediği ürünlerden birisidir diyebilirim.
Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Hani orada acayip filmlerde görürüz enteresan tabletler. Bunu alıyorsun elinde direkt kullanıyorsun. Hani kaydırıyorsun ekranda kızaklı bir yapısı var ve alt taraftan klavyesi çıkıyor. Klavyesi de aydınlatmalı. Ya yani, muazzam bir tasarım yani. Adamlar bildiğin geleceği tasarlamışlar ya. Hani
harbiden geleceği tasarlamışlar.
O dönemlerde kullanılan bilgisayarlara baksana yani hepsi takoz. Al birini vur ötekine.
Bak filmlerde kullanılmış demiştim yani aklıma da gelmişken söyleyeyim. Terminator'un Salvation son 4. filminde ondan sonra acaba söyleyeyim. Quantum of Solace yine James Bond filminde de kendisine yer bulmuş. Aslında pek çok başka filmde de yer aldı ama şimdiki aklımıza gelenler bunlar. Tasarım yine çılgın. Kızaklı bir ekran var. Ekranı yukarı kaldırıyoruz. Altta yerleşik bir ışıklı, aydınlatmalı bir klavye setimiz
yani
var.
Yani şu tarz bir tasarımı düşünebilmek bile bir ayrı bir yetenek yani. Baksana. Hani farklı bir bilgisayar tasarlayayım diyorsun. Farklı bir bilgisayar tasarlayayım diyorsun. Ve bunu çiziyorsun. Ya yani bu hakikaten apayrı bir
muazzam
yetenek
bilgisayar
ya.
Yani. Bak dediğim gibi kullanımı zor olabilir, pahalı olabilir. Belki bir işe bile yaramayabilir ama müthiş bir tasarım ya. Müthiş bir mühendislik var bunun arkasında.
Çılgındık. Adamlar bunları deneyecek, o dönemlerde bunları deneyecek cesareti varmış. Adamlar bunları üretmişler
yani. Pazara sattılar ya bunları. Hani ne kadar sattılar ayrı mesele ama hakikaten satıldı ki. Bu arada 4.5 inç ekrana ve Intel'in Cortisol işlemcisine sahip olduğunu söyleyelim. Gerçekten çok güzel bir cihazdı. Şimdi
ya çok merak ettim. Ben bu eBay'e bakacağım. Varsa bir tane almaya çalışacağım. Uygun fiyatlı böyle.
Bir tane de bana alsana.
Tamam bulursam sana da
bir tane de bana al kardeşim. Şimdi burada sene yine 2000'lerin ortalarına doğru geliyoruz. Vaio CZ. Tabii Sony yavaş yavaş daha fazla kitleye ulaşabileceği ekonomik bilgisayarlar ve daha farklı özelliklere sahip bilgisayarlar da yapmaya başlıyor. Bu Vaio CZ Sony'nin pahalı modellerinden bir tanesi. Yüksek performansı ve donanım zengini bilgisayarlardan bir tanesi ve aslında yine o dönem için ilklerden birisi diyebileceğimiz hibrit grafiğe sahip. Zaten hani hibrit grafik konusunda Sony herhalde tektir diyebilirim. Çok uzun yıllardır pek çok modelinde stamina modu koymuştur. Bir butonla entegre
grafik
kartına geçebiliyorsun. Nvidia grafik kartımız var. Nvidia tabanlı GeForce grafik birimimiz var. Yine Intel'in entegre grafiği de var. İşte pi konusunda daha iyi çözümler elde edebilmek adına yapılmış bir bilgisayar.
Tabii şimdi otomatik her şey yazılım tabanlı yapıyor. O zamanlar biz elimizle güç dışarıdaki ekstra güçlü ekran kartını devreye alıyorduk uygulamalara göre.
Tabii harici satılan harici ekran kartları bile oldu. Dizüstü bilgisayarlarda kullanabileceğimiz. MSI ve Asus bunun zamanında denediler ama çok da parlak sonuçlar elde edemediler. Vario VA var şu an sırada. Yine oyunvan konusunda 2014'te bile sırıtmayacak tasarımlı modellerden bir tanesi. 3 GHz Pentium 4 işlemci varmış. Türünün son örneklerinden birisine sahip. Onu evet. söylemek gerekiyor bu noktada. Böyle zannediyorum ki Pentium 4 ailesi 3.46 GHz'e kaldı diye aklımda kalmış ama belki 3.6'yı gördük mü görmedik mi çok emin değilim. Şu an model bazında atılıyor.
Çok oldu fakat... ya 10 sene oldu ama 3.6'yı galiba NetBrust'la deniyorlar. Holcock'ta çok daha yüksek şeylere çıktılar onu biliyoruz ama yani, özellikle sıvı soğutmayla 6'ları...
Tabii tabii çok yüksek değerler görüldü ama standart frekans bazında herhalde yani 4'ü görmediler onu yok, söyleyelim birbirimizde.
3.6 diye kalmış ama aklımda.
Benim de aklım öyle kalmış ama 3.4 herhalde en azından yaygın evet. olarak kullanılan son Extreme Edition serisiydi yine o frekans modellerde onu söylemiş olalım. Bu All-in-One'da aynı zamanda 1 GB RAM ve 206 GB disk varmış onu da söylemiş olalım.
Ki CC'de ısınan bir işlemciydi o. Adamlar All-in-One'a koymuşlar.
Aynen öyle All-in-One'a koymuşlar. Şu anda Vario VGN'i AR70B var ekranlara gelen. Bu da yine 2006'da çıkmış dünyanın ilk Blu-ray sürücülü dizüstü bilgisayar. Zaten kalın olmasından belli bir çoklu ortam eğlence cihazı. Yine uzaktan kumandamız var. Bu kumanda da aslında Sony'nin yine yaygın olarak görünen kumanda tasarımlarından birisine sahip. Pil ömrü 1,5 saat 3 saat arasında değişiyormuş bu modelin. 17 inç 1080p ekranımız var. Fiyatı 4000 dolara yakın. 3500-4000 dolar arası. Tabii o dönemde şey savaşları da var. Toshiba'nın HD DVD formatıyla Blu-ray arasındaki Toshiba çok kötü bir şekilde kaybetti o savaşı maalesef. Bu da Blu-ray sürücü dizisi bilgisayar olması açısından önemli. Şu an Vario VA1 geliyor. Yine müthiş bir tasarım. All-in-One tasarım anlayışının yansımalarından bir tanesi. Klavyesi çok, çok güzel. Evet. Estetik anlamda dediğin gibi ama ekran 1680x1050'ymiş. Daha iyi TV sürücümüz var. DVD okuyucu var. Güçlü de bir işlemcisi varmış. Vario P. Biz bunu kullandık. Evet. Bize geldi. Mesut'la beraber biz Elazığ'a gittiğimizde benim yanımdaydı. Hatta bir şey fotoğrafım vardır benim. Dağın başında çekilmiş. Elazığ manzarasını izlerken önümde de bu duruyor. Vario P. Hani müthiş bir tasarım bu.
Evet.
Bu bilgisayardaki sıkıntı ekrana göre çözünürlüğü yüksekliğine nokta gibi kullanıyorduk maalesef ama hani sana şöyle söyleyeyim. Bu bilgisayarı güncelli, Haswell tabanlı bir ULV işlemci koy. Dokunmatik ekran koy. Windows 8 yükle. 8 yükle. Yani mis. Temiz kullanırsın açıkçası. Çünkü o dönem için dokunmatik olmayan ekran maalesef bu tür küçük ekranlı cihazları kullanmayı zorlaştıran bir unsurdu. Ve tabi Atom işlemci olması yine performans anlamında sıkıntılar yaratıyordu ama Vario P 2008-2009'larda çıktığında gerçekten ses getiren bir bilgisayar oldu. İşte dediğim gibi 1600x768 çözünürlük var ki bu küçük ekranda 8 inçte hakikaten kullanımı çok zorlaştıran bir unsur. Vario X serisi var. Sony yavaş yavaş kasalarında karbon fiber evet. kullanmaya başlıyor. Fiyat pahalı ama bilgisayar çok hafif. 655 gram hafiflikte bir tam donanımlı bilgisayar satın alıyorsun. Hani hakikaten yine 2009
yılında
gelirken,
650 grama dizüstü bilgisayar yani bugün şu an şu elimizde tuttuğumuz tabletler
500-600 gram ağırlığında. Hakikaten muazzam bilgisayar olmuş. Şu an Vario Z geliyor. Vario Z zaten Sony'nin en yüksek performanslı mobil ürün gamını oluşturuyordu. Evet ekranlara gelen Vario Z aynı zamanda yine çok ince bir tasarıma sahip. Az önce bahsetmiştik ya harici ekran kartına sahip bazı notluklar vardı. Yine bu cihaz içinde bilgisayar için harici ekran kartına sahip bir istasyon çıkmıştı. Bunun dışında yine türünün ilk Intel Thunderbolt portuna sahip cihazlarından bir tanesi, bilgisayarlarından bir tanesiydi. Farklı renk seçenekleri de vardı. Bu bağlamda güzeldi. Son olarak da modern Vario'lara bakalım. İşte Windows 8'de ince, ekranı kızaklı olan, kaydırılabilir evet. olan, yukarı doğru açılan, aşağı doğru dönen vesaire derken gerçekten de Sony çok çok güzel bilgisayarlara imza attı. Hani 90'ların ortasından bugüne kadar geldiğimizde muazzam tasarımlar var. Gerçekten ciddi mühendislik çalışmaları var.
Ve daha
var.
Çok hep şey oynadılar artık. Ultra taşınabilir cihazlar oynadılar. Biz seninle Computex hatırlıyorsun. Özellikle Intel standında Intel tabii bu ultra taşınabilir bilgisayar konseptini çok fazla iteklediği için her üreticinin ürünlerini de oraya koymuştu. Hı-hı. Ve hani bizim de birçok modeli inceleme, deneyimleme imkanımız oldu. Ve baktığımızda hep orada Sony'nin o ultra taşınabilir cihazları hep bir farklıydı yani. Bir böyle bir ben buradayım, bir ekstra işçiliği, malzeme kalitesi konusunda hep kendisini belli ediyordu. Ama işte sonunda...
Yani şunu söyleyip aslında noktayı koyalım. Sony her zaman farklı ürünler yaptı.
Evet.
Yani şu an hepsini ekranlarınıza getirdik. Gerçekten de çok çılgın tasarımlara imza attığını görmekteyiz. Hakikaten bilgisayar dünyasına katkıları yatsınamaz. Hani üzüntü verici bir haber de oldu açıkçası ama maalesef dünya küresel ekonomisinin gittiği yol doğrultusunda Sony de kendisini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek
adına en azından tamamen ortadan kalkmadı. Gene Vario markalı ürünler görülecek. Belki Vario kendi başına
eski havası olur mu ondan emin değilim. Sonuçta Sony görüldüğü üzere risk almayı sevmiş. Yani risk almaya girişimde bulunmuş bakıldığı zaman ama bu yeni firma o kadar risk alır mı ben zannetmiyorum. Aynı.
Bu firma ben biraz daha şey gibi görüyorum biliyor musun? Şimdi Japon üreticiler ister istemez hep belirli bir standartları var. Hep bir kalite çizgileri var ve bu da ister istemez maliyetlere yansıyor ve şirket içerisinde fazla kâr etmeyen birimler haline geliveriyorlar. Bu tarz birkaç Japon üreticisi belki ileride Panasonic, NEC gibi üreticiler de çok karlı olmayan şeyleri
zaten buraya, bilgisayar tarafında Lenovo ile bir işbirliğine gittiler.
Bu hani tarafa devredecekti. Hani bir Japon ortaklığına devredip de oradan hani en azından kendi ülkelerinde tutmuş olacaklar markaları ve belki orada biraz daha bir farklı yönetimle ürünlerin model isimlerini en azından devam ettirmeyi tercih edebilirler.
Ya, Japonlar zaten yapıyorlar öyle işbirlikleri. İşte panel üretiminde ortaklıkları Japon var display. Vesaire. Yani evet. Benzer şeyler yapıyorlar ama öyle zannediyorum ki bu yeni Vaio markasını sürdürecek yeni marka büyük ihtimalle daha ekonomik bilgisayarlar yaparak daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacaktır. Yoksa bilgisayarlar süper ama insanlar alamadıktan sonra süper Efendim. Bilgisayar yapmanın çok fazla anlamı da yok. Onu da farklı örneklerle zaten daha önce de görmüştük. Sıradaki haberimiz HTC cephesinden M8 yani One 2 ya da OnePlus artık ismi ne olursa bunu bekleyip göreceğiz. Muhtemelen ay sonunda Mobile Dünya Kongresi'ne tanıtılabilir. Son birkaç gündür Mart ayına kalacağı söyleniyor lansmanı ama büyük bir ihtimalle HTC es geçmeyecektir ve her sene olduğu gibi yine Mobile Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisini tanıtacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi aslında telefon detaylarına geçeceğiz ama geçmeden daha önce verdiğimiz bir haberi de buradan paylaşmış olalım. HTC Türkiye Ülke Müdürü olarak Canan Taşar atandı. Kendisine de buradan başarılar diliyoruz. Canan Hanım'la zaten daha önce de çok defa bir araya geldik. Gerçekten sektör deneyimi çok fazla olan ve başarılı işleri imza atan yöneticilerden bir tanesi. Umuyoruz ki Ülke Müdürü olarak da HTC adına faydalı çalışmalara imza atacaktır. Yeni modele gelirsek, M8'e geri dönecek olursak eğer önce bilinen özelliklerden bahsedelim. Ekran büyüyecek, 5 inç olacağı konusunda neredeyse hemfikir olduğumuzu söyleyebiliriz. Sektördeki iddialar ve bazı sızma bilgiler de bunu gösteriyor. 5 inç Full HD zaten biz Full HD'nin devam etmesi yönünde oyumuzu kullanmıştık Ender senle
evet,
beraber.
Ve zaten bakıldığında hani Van'da M7'de Full HD varken bu da aşağı düşürülmesi veya yukarı çıkarım belki yukarı çıkarılması konusunda bir şey olabilir. Bu Quad HD'leri konuşuyoruz bu aralar ama biz hep seninle konuştuk, eleştirdik. Gerek yok yani boşuna abartı şişirmelere, telefonları yormanın anlamı olmadığını söylemiştik. Full HD'ye giderlerse bence en büyük mantıklı, doğru kararı vermiş olurlar.
Aynı fikirdeyim. Samsung tarafında bile Galaxy S5'in son birkaç prototipinin Full HD olduğunu görüyoruz. Hani 2K yerine belki sürpriz. Biz son dakika hamlesiyle Samsung'da Galaxy S5'i Full HD olarak sürebilir. Öyle bir gelişme olursa paylaşırız. Şimdi bence yeni modelin bazı şeyleri var. HTC'nin elini zorlaştırabilecek yanları var. Bunlardan bir tanesi 2 GB bellek. Hani bugün Note 3 3 GB, işte General Mobile Discovery Elite diyoruz 3 GB, Samsung Galaxy S5'in 3 GB olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla yeni bir modelin 2 GB bellekle çıkması pazarlama anlamında şirketin elini zorlaştırabilir. 2 GB yetersiz mi? Hayır, gayet yeterli ama telefonunuzu iyi bir noktaya konumlandırmak istiyorsanız donanım anlamında da rakiplerinize yan yana koyabilecek özellikleri sahip olmalı.
Telefonları yan yana koyup memori yazdığında birinde 2 GB, birinde 3 GB
fiyatla birbirine çok yakınsa
ister istemez o orada biraz yani 3 GB tarafı daha koyu yazılacak böyle. Orası bir artı gibi
yani
gösterecek.
Yani algıda seçecek ister istemez dikkat direkt ona doğru kayacaktır. Dolayısıyla umarız bu iddia çok doğru olmaz ve telefon 3 GB bellekle gelir. Bu olması gereken unsurlardan bir tanesi eğer HTC çok fazla satış rakamı yakalamak istiyorsa. Diğer taraftan işlemci. İşlemci tarafında Snapdragon 800 var kesin. 800'ün AB versiyonu olacağı söyleniyor ki AB versiyonu şu an kullanılan Snapdragon 800'e göre biraz daha hızlı bir versiyon hem GPU hem de CPU tarafında. AC modeline göre ise biraz daha yavaş bir model. Evet. Ama şöyle şuna dikkat etmek gerekiyor. Snapdragon 800 AB HTC One'daki Snapdragon 600'e kıyasladığımız zaman iki model arasında ciddi bir performans farkı oluşturacaktır. Dolayısıyla hani One'dan One 2'ye geçmek gerekir mi? One kullanıcıları geçebilirler çünkü performans fark edecektir.
Hem performans olarak çok farklı olacak ve bakıldığında bu sefer yarıştan çok fazla geri kalmayacak. Ben açıkçası bu sene de Snapdragon 800'ün AB ve AC versiyonlarıyla geçeceğini düşünüyorum. 805 belki sene sonunda doğru 2-3 modelde kendini gösterebilir. Sonuçta en azından aynı mimari olacak. Saat frekansı olarak en temel farklılıkla ortaya çıkacak ve kullanıcıların çok günlük hayatta fark edemeyeceği saat frekansları performans farkı olacak. O yüzden AB doğru bir karar olmuş.
Onun dışında tabii 5 inç ekrandan bahsetmiştik Full HD. Tasarım değişmiyor gibi görünüyor. Şu an ortaya çıkan bazı görüntülere bakacak olursak eğer genel olarak tasarımın One modelinde çok büyük oranla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Tek bir fark var. Yeni modelde HTC metal kullanım yoğunluğunu artırmış. Kasa artık daha böyle dayanıklı olacak. Dolayısıyla daha böyle mukavemeti yüksek bir akıllı telefonla karşılaşacağız. Yazılım tarafında da Android 4.4 ve Sense 6.0 arayüzü var. Burada yine ortaya çıkan son bazı görüntülere bakacak olursak eğer belki ekran üstü sanal buton kullanımına gidebilir HTC. O standart kapasitif butonlar yerine böyle bir tercihte de bulunabilirler. İlk başta biraz kullanımı zor olabilir ama alıştıktan sonra çok fazla sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ama bu da kesin bir bilgi değil. Özellikle EVLX'in yayınladığı bazı sızıntı görüntülere bakacak olursak böyle bir durumda söz konusu olabilir. En azından prototiplerde böyle testlerde yapılıyor. HTC One'ın devamı olacak One 2 modelindeki en büyük sürpriz kamera. Şimdi ultrapiksel kamera teknolojisi isteneni veremedi. Özellikle fotoğraf kalitesi maalesef rakiplerin çok gerisindeydi. Video kalitesi çok iyiydi. Ön kamera performansı çok iyiydi ama arka kamera yok. Hiç alakası olmayan
çok
bir performans gösteriyordu.
Çok geri kaldı yani. HTC'nin beklentisi kesinlikle karşılamadı. Kullanıcıların beklentisi hiç karşılamadı. Zaten 4.3 megapikselle ciddi bir kullanıcı gözünde dezavantajı ortaya çıktılar. Onu belki yani çok yüksek görüntü kalitesiyle, fotoğraf kalitesiyle kurtarmaya çalıştılar ama kazın ayağı öyle olmadığını gördüler. Rakiplere baktığımızda bugün Note 3, LG G2, Birçok telefon çok daha iyi fotoğraf çeker hale geldi ve One'ın kamerası fotoğraf performansı konusunda özellikle ciddi anlamda sekteye uğradı. Ama burada çok daha farklı bir yönteme gidecekler One 2 ile beraber veya M8 diyelim. Hiç beklemediğimiz bir şey. Biz belki daha yüksek çözünürlüklü bir ultra piksel sensörü bekliyorduk veya onun dışında bakıldığında 4K video kaydı gibi hani beklenilen özellikler bekliyorduk ama burada biraz daha farklılığa gidiyorlar ve aslında şu ana kadar sızılan bilgilere baktığımızda yeni M8'de çift kamera sensörü olacak.
Evet, burada aslında Toshiba'nın D-Focus adını verdiği çift lensli kamera sensörüne geçiş yapılacak gibi görünüyor. Bu ne işe yarıyor? Bu aslında bakıldığı zaman Toshiba'nın çalışmalarını dikkate aldığımızda şöyle bir durum söz konusu. 3 boyutlu kameralardan isimlenmişler Ender. Fotoğraf çekimi esnasında ortamın derinlik haritasını çıkartıyor bu kamera sensörü ve odaklanma hızını ortadan kaldırıyor. Evet,
bastığından da şakırt diye çekiyor.
Hani bakıldığında şöyle bir şey söyleyebiliriz en azından. HTC yine yenilikçi bir şey denemeye çalışıyor kamera tarafında ama inşallah ultra piksel gibi sonuç vermez çünkü hani artık 4K video çekebilen kameralardan bahsediyor hale geldik. Galaxy S5, işte LG'nin yeni telefonu, Sony tarafında yine Xperia Z2'nin öyle olacağı söyleniyor. Ya bu çözüm patlarsa gerçekten kamera konusunda HTC ciddi sıkıntılar yaşar çünkü kamera tarafında hakikaten rekabet artıyor.
Ciddi anlamda artıyor ama bu sefer daha iddialılar. Şimdi ultra piksele baktığımızda biraz daha benim gözümde çok heyecan duymadığım bir teknolojiydi. Bu biraz daha şey, Lightroom ile zaten ortaya bir atıldı bu değiştirebilir derinlik algısı. Birkaç kişi denemeye çalıştı, bir ara Apple cihazlara gelecek mi diye dedikodular vardı hatırlarsın. Bakıldığında eğer hızlı ve seri bir şekilde çalışabilirse bence hakikaten kamera sektöründe Android tarafında ciddi bir heyecan oluşturabilir. Toshiba tarafından üretilen bir sensör, ben açıkçası çok şey düşünmüyorum. Hani sistem hazır değilken kullanacaklarını pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yeni bir sistem de değil. Hani maceraya da gerek yok. Hı hı. Teknoloji zaten bir süredir ortada, farklı kameralarda, farklı sensörlerde. Eğer düzgün bir şekilde telefonu işleyebilirlerse, ki yanlış okumadıysam video çekerken de derinlik daha sonrasında değiştirebiliyor. Şimdi özellikle video konusunda çok enteresan şeyler çıkabilir. O bokeh efekti dediğimiz şeyi.
Ama sen onu nasıl full formatlı işleyeceksin? Ha, bir de yani sonra odaklanmaya
işte, o işlemci o işi yapabilecek mi? Ben onu merak ediyorum.
Yani açıkçası zaten orada bir darboğaz oluşabilir. Çünkü 1080p video, 30 kare saniye video çekiyorsun. Sonra o video üzerinde odağı değiştirebiliyorsun.
Ve bir de şunu düşün. Her noktanın odak bilgisini kaydediyorsun. O telefonun hafızası İstediğin ne olacak?
Aynen. Şimdi çünkü bakıldığı zaman fotoğrafta odaklamada şöyle bir şey yapıyorlar. Örneğin hani Nokia tarafından Refocus isimli yeni bir yazılım çıktı. Ne yapıyor? Aslında birbirinden farklı yerlerin odaklandığı pek çok fotoğraf çekerek tek bir ekranda kullanıcının istediği yere odaklamasını, sonra da o fotoğrafı kaydetmesini sağlıyor. Ama videodan bahsediyoruz yani burada. Video
bu işin biraz şeyi.
Evet. Yani hani işin zorluk katsayısı çok ciddi oranda artıyor. Dolayısıyla yapılabilirse gerçekten yenilikçi bir yaklaşım olur. Ama nasıl yapılacak, telefon ne kadar sürede o görüntüyü işleyebilecek, pilomine ne kadar etki edecek, bunlar hakikaten bilinmeyen, şu an için bilinmeyen sorular. Diğer taraftan bakıldığı zaman çift sensör var aslında ortada bakıldığında. Ve bu sensörlerde 1/4 inç büyüklüğünde 5 megapiksellik kamera sistemi bulunuyor ve toplamda 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyormuş.
Aslında yine ultrapiksel teknolojisi, daha iyi sensör.
Yüksek çözünürlük yok orada aslında. Evet. Evet, piksel boyutu büyük ama sensör rakamsal bazda bakıldığında rakiplerinin gerisinde kalıyor gibi görünüyor. Diğer taraftan yine saniyede 24 tane resmin çekimine olanak tanıyormuş. Mobil işlemciler zaten artık onları yapıyor. Orada sıkıntı yok. Yine sensörler aslında teknik olarak bakıldığında 4K video çekimine de olanak tanıyormuş 30 kare saniye hızında ama şimdi özellikle 4K video çekip buna sonradan odaklanma yapabilme
büyük ihtimalle 4K'da zaten şey yapamayacaktır.
Onu yaptırmayacaktır. Yani çünkü onu da yaparsa yani handicam'leri bir tarafa bırakmak zorunda kalacak artık sektör.
One'ın kamerası bu sefer sektörde devrim yaratacak bir hale gelir. One 2'nin pardon.
Tabii yani kamera hakikaten çok böyle vaatkar görünüyor kağıt üzerinde ama ultrapiksel de çok vaatkar görünüyordu. İnşallah yaparlar çünkü ilişkisi biraz rekabetten geri kalmaya başladı. İşte One modeli sattı aslında bakıldığı zaman. Hala çok güzel görünüyor. Tasarım çok iyi ama bir S4 kadar satamadı. Ve One Max zaten hiç satamadı gibi görünüyor.
O zamanda ilk ortaya çıktığındaki talebi karşılayabilirlerse hatırlıyorsun mobilde de çok konuştuk. Birkaç ay ortada telefon yoktu. Üretemediler. Hani cihazı yapamadılar.
Üretim zor ama zorluğu. Şimdi plastik bir kasaya kıyaslandığı zaman o yekpare metal çatırını
plastik kasaya basmaktansa alüminyum kasayı kullanmak çok daha zordu. İşte o talebi karşılayabilirlerseydi satış rakamları çok daha farklı noktaya gelebilirdi ama büyük ihtimalle oradan da ders alıp şey yapmışlardı. Sonuçta yine her ne kadar üretim tek kalitesi geliştirmiş olsa bile One'dakine benzer bir teknolojiyi, benzer bir altyapıyı kullanacaklar ki bence bu sefer biraz daha hızlı telefonu piyasaya sürebilirler.
Yani heyecan verici bir telefon geliyor gibi görünüyor. Umarız beklentileri karşılar. Karşılarsa hakikaten çok ciddi satabilen bir telefon olacaktır ama karşılayamazsa yine bir kamera tarafı hayal kırıklığı yaşatabilir. Bakıldığı zaman ama tüm özelliklerini bir yere getirip o tasarımın üzerine birleştirdiğimizde yine çok güzel bir telefon olacaktır. Evet. Onu söyleyebiliriz. gözümüz kulağımız HTC lansmanında olacak. Zaten orada lanse edilirse biz yerinden takip edip bir ön inceleme videosu ya da videolarını da ekranlarınıza getiriyor oluruz. Yakın zamanda lanse edilmesini beklediğimiz bir başka telefon da LG'nin G Pro 2 modeli. G Pro çok güzel bir telefondu. Şöyle bir sıkıntısı oldu ama. Türkiye'ye Ağustos ayı gibi geldi. Eylül ayında zaten biz G2'den bahseder olduk. Gerçi Ağustos ayında hatta bahsetmeye başladık. Amerika'da lansmanında biz gittik, videolarını yayınlamaya başladık.
Ağustos değil mi?
Ağustos ayıydı. Zaten Eylül derken de telefon piyasaya çıkmaya başladı. G Pro'ya biraz haksızlık oldu. O güzel telefoncuk, büyük ekranlı telefoncuk diyelim hatta biz ona. Maalesef arada kaynadı. Kaynaması kötü oldu çünkü hakikaten o fabrik kategorisinde rekabetçi olabilecek bir telefon.
G Pro'da en çok sevdiğim, hatırlıyorsun sen de ilk görünce, ortadaki tuşu notification led yandığında sönüyordu, rengarenk oluyordu. O, çok oraya hakikaten çok bayılmıştım ben hakikaten.
Telefon genel olarak da çok iyi bir telefondu ama dediğimiz gibi zamanlama anlamında bir şanssızlık yaşamıştı. Şimdi onun devam modeli geliyor. 13 Şubat'ta Kore'de bir lansman olabilir ama genel dünya lansmanı muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde olacak. Şimdi telefonun LG tarafından açıklanan belli başlı bazı özellikleri var. Özellikle kamerayla ilgili onu söyleyelim. Kamerası yine 13 megapiksel ama geliştirilmiş bir optik görüntü sabitleme özelliği var. Artık burada G2'de de vardı bu özellik biliyorsun ama G2'de hani bir Nokia'daki gibi çalışmıyordu bu sistem. Evet. Şimdi artık onu çok daha iyi bir noktaya taşımışlar. Bundan daha da önemlisi ise 4K video çekebilecek telefon. Hani herhalde öyle zannediyorum ki 2014 4K video çekebilen telefonların düellosuna
çekemeyen edecek. Telefon yere düşecek.
Üst segmentte yani. Yere düşecek gibi görünüyor. Bunlara ilk olarak tabii kasa yapısında da bazı güncellemeler var. Şimdi 6 inç olması beklenen bir telefon. Yine Full HD ekran çözünürlüğü evet. olacak gibi görünüyor bu bağlamda bakıldığı zaman. Quad-HD seçmemeleri bence isabet olmuş yine. Yine Snapdragon ailesinden hızlı bir işlemci olacak gibi görünüyor. Snapdragon 800'ün varyasyonu olabilir AB ya da AC. Bekleyip göreceğiz ama şimdi 6 inçe büyüyen bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla kasa yapısı da büyük önem taşıyor. Ben buraya notumu almıştım. LG kendisi yaptı bir resmi açıklamayla. Şunu söylemiş. Ekrandan kasaya kalınlık oranı 177. Yani ekran kasanın 177'sini kapsıyor. Dolayısıyla kalın çerçeveler görmeyeceğiz bu telefonu. Evet. Onu söyleyebiliriz.
Gerçi iyi bir rakam. Bakıldığında ön yüzeyin 177 ekranıyla kaplı olduğunu düşünürsek aradan Ayze'yi vesaire çıkardığımızda gerçekten yine G2 benzeri bir çerçevelerle karşılaşabiliriz.
G2'de de bayağı iyiydi ekran evet. kasa oranı.
G2'de harikaydı para oldu hala şu anda
neyse,
çok iyi.
Çerçevesi yakın bir
yani ekrana uçuyordun resmen.
Aynen öyle.
G2'de. Pi konusunda da LG bu sefer G2'de yaptığı şeyi konuşturur ve G Pro 2'de yüksek kapasiteli bir pi kullanabilirse kullanıcıları kesinlikle memnun edeceğini düşünüyorum. Bugün hala G2 kullanıcıları 3000 mAh'lik pilin keyfini sürüyorlar ve hani az kullanan insanlar 2 gün neredeyse telefonlarını kullanabiliyorlar.
Aynı zamanda tabii şöyle bir durum var. Ekran kasa oranının çok iyi olduğunu söyledik. HTC'nin One ve One Max modellerinde gördüğümüz çift hoparlör sistemi bu telefonda da var ve hoparlör 1 watt gücünde. Hakikaten inanılmaz bir ses çıkartacak gibi görünüyor ve böylesine 2 hoparlör kullanımına rağmen kasanın, ekran ve kasa oranının bu kadar iddialı olması da LG'nin özellikle G2 ile başlayan bu yeni tasarım anlayışının ne derece ileriye gittiğinin bir göstergesi olarak da konuşulabilir. Onun dışında notlarıma bakıyorum Ender'a başka neler olabilir diye. 3 GB bellek artık da bunu söylemeye evet. gerek yok.
Özellikle işin içine 4K girdiği zaman büyük ihtimalle video çekiminde.
Aynen öyle.
Standart olacaktır.
Tabii Android 4.4 ile birlikte gelecek onu söyleyelim. Güney Kore pazarı için LTE...
4.4'te kalır mı yine her seferinde LG'yi konuşurken?
Yani şimdi G2 için güncellemenin eli kulağında olduğu söyleniyor. Bay sonunda ya da Mart başında G2'nin Türkiye'de de 4.4'e yükseltip pek çok yazılımsal güncelleme alacak konuşuluyor ama tabii LG tarafından hala çok fazla o yazılım güncelleme hareketini göremedik. Çıktığı zaman onu ayrıca zaten değerlendirebiliriz. Fiyatını henüz bilmiyoruz ama fiyatı muhtemelen G2'den yüksek olur. Çünkü donanım bazına daha yüksek bir telefon, ekranı daha büyük, Full HD, 4K video çekilebilen bir cihazdan bahsediyoruz.
2000 lira civarı olacağını tahmin edebilirsin.
Muhtemelen Türkiye'ye o fiyattan
kurdu gidecektir. Kurdu yükseldi biliyorsun.
Kurdu yükseldi aynen. Aynı zamanda tabii fiyattan bahsetmişken LG'nin kavisli ekranı sahip ilk telefonu G Flex Türkiye'de 2600 lira gibi fiyatı var. Fiyat yüksek ama şunu söyleyeyim, yurt dışında bir telefon falan. 1000 dolar gibi fiyatı var aslında yurt dışına bakıldığı zaman. Dolayısıyla telefonun genel olarak LG'de yapılan fiyatlandırması yüksek. Yani Türkiye özel yani, bir yüksekten çok fazla bahsedemeyiz bu bağlamda bakıldığında.
Konsept bir telefon. Zaten çok satma hedefleri de olmadığı belli 1000 dolarlık fiyatıyla. Zaten çok fazla ürettiklerini de zannetmiyorum. O yüzden yani işte meraklısı 1000 doları 2600 liraya ödemek isteyen hani G-Flex'e satın alabilir ama adamların zaten o kavisli telefonu yüz binlerce, milyonlarca satma gibi hedefi yok.
Hedefleri yok aynen senin de söylediğin gibi. G Pro 2'ye geri dönecek olursak eğer dediğimiz gibi 13 Aralık'ta lanse edilebilir Güney Kore'de. Mobil Dünya Kongresi'nde de olacaktır. Olursa biz zaten videosunu sizlerle paylaşacağız. Bundan emin olabilirsiniz diyerek. Bir başka haberimiz Samsung cephesinden Galaxy Note 3'ün ekonomik versiyonu Neo lanse edildi. 5.5 inç büyüklüğünde 720p bir ekranımız var burada. Super AMOLED ekran. Tüm detayları bir tarafa bırakıyorum. Bu telefonun bence en ilginç yanı 6 çekirdekli bir işlemciye sahip olması. Bu işlemcinin 2 tane çekirdeği yüksek performanslı, 4 tane çekirdeği ise enerji verimli çekirdekler. Cortex A7 tabanlı, diğerleri ise Cortex A15 tabanlı. farklı bir işlemci olmuş.
Evet.
Herhalde mobil dünyanın ilk 6 çekirdekli işlemcisi de diyebiliriz.
Şimdi 2 tane Cortex A15'in teorik performansına bakmak lazım. 4 tane Cortex A7'di. Bence aralarında çok fazla fark olacağını düşünmüyorum açıkçası. Performans anlamında yani A15'ler A7'leri geçse bile hani %20, %25
daha fazla. Notu unutmamak lazım. Frekans farkı da ciddi. Frekans... 400 MHz'lik bir fark var.
Sonuçta yani A7 birçok revizyon aldı biliyorsun. İlk çıktı A7 değil. Hani bugün neredeyse bir A9 performansına yaklaştığını söyleyebiliriz. Enerji verimliliği konusunda da enteresan şey. Belki 6 çekirdeğin aynı anda çalıştığı bir yazılım görebiliriz üzerinde. Kernel görebiliriz. Çünkü o zaman hakikaten enteresan olabilir. Çünkü terminal olarak da çok zorlamayacaktır. Sonuçta 2 tane Cortex A15 var içerisinde ve onlar da 1.7 GHz gibi, yanlış hatırlamıyorsam doğru değil mi? 1.7 GHz
aynen
gibi çok yüksek olmayan bir frekansta çalıştığı için belki 5.5 inçlik bir telefonda 6'sı bir anda çalışabilir. Çalışırsa acaba enteresan sonuçta imza atar mı? Bence atar, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama sonuçta...
Çalışırsa evet, çalışırsa atabilir.
Çift çekirdekle bile birçok uygulamaların bence bu bir şey adım olacak. Çift çekirdekle bile iyi performanslı, çift çekirdekli bir işlemciyle bile uygulamaların rahat çalıştığını gösterirsek bu anlamsız çekirdek yarışında da belki üreticiler kendilerine gelirler. Nvidia sağ olsun orada bir taşı kuyuya attı. Hala
kimse kurtaramadı.
Kimse kurtaramadı. Orada. Herkes o şeyi kaptırmış gidiyor. Bakıldığında eğer enerji verimliliği ve performans konusunda iyi bir denge yakalayabilirse Notch'da güzel bir telefon olabilir. Çünkü ekonomik fiyat olarak da ekonomik gayet güzel ve bakıldığında hani ekonomik diyoruz ama bugün 720p ekranıyla yüksek bellek miktarıyla
pek çok kişinin ihtiyacını karşılar
aslında. Aynen öyle. Yani. Kalemsiz Note 2 olmuş bir bakıma.
Tabii şunu da söyleyelim. İşlemci tarafında grafik birimi Mali T624 yine fena değil. Yani 720p'de güzel oyun oynatır. Ama bu telefonun bir de 3G versiyonu var. Bize gelmesi muhtemelen versiyonunda 1.6 GHz quad core bir işlemci var ki bu işlemci muhtemelen Note 2'deki işlemcinin çok çok benzeri evet. Yani belki güncellenmiş hali diyebiliriz aslında bakıldığı zaman. Dolayısıyla 6 çekirdek Türkiye'ye gelmez gibi görünüyor. Biz yine 4 çekirdekli versiyonunu idare ederiz. Kamera yani, tarafında
8... Kalemsiz Note 2 kullanırız.
Ya muhtemelen öyle evet. Bir şey olacak aslında. Kamera tarafında 8 megapiksel bir kameramız var. Yine Galaxy S4 gibi telefonlarla kıyasladığımız zaman onları bir gömlek yerden takip ettiğini söyleyebiliriz. Galaxy S4'teki kameranın belki biraz daha toparlanmış halde olma ihtimali oldukça yüksek. Android tarafında yine 4.3 Jelly Bean var. Touch Wiz arayüzü yine yerini koruyor. Hani es geçmemek adına bir de notlarıma bakayım. Belki ayrıca altını çizebileceğimiz detaylar olabilir. İşte 2 GB bellek ve 16 GB depolama var. Yine microSD kart takabiliyoruz. Evet, zaten Samsung'dan artık alıştığımız özellikler. Yani bakıldığı zaman aslında ismi yeni, donanımı kısmen yeni, kısmen çok yeni değil. Bir melez telefon var karşımızda bizi bekleyen. Türkiye'ye gelir mi emin değilim. Gelme ihtimali de var. Sonucunda Samsung çok fazla modeli aynı anda piyasada tutmayı seven bir üretici. Gelirse de fiyatı ne olur? Galaxy S4 ile benzer ya da belki onun biraz daha altın olabilir diye tahmin ediyorum. Galaxy S4'ün pahalı olması mantıksız olur çünkü
evet,
biraz.
Evet, S4 varken kimse hani Note 3 Neo sırf 0.5 inç ekran farkı var diye daha yavaş bir telefonu almaz. Kamerası daha kötü, sadece yavaş değil, kamerası kötü.
Aynen.
İşlemci performansı daha düşük, ekranı daha kötü. Note 3 Neo bence Note 2'yi diriltmişler daha uygun bir fiyatla ve Note 3 isminden faydalanarak da daha iyi bir satış rakamları hedefleyen bir konsept olmuş. Yani bence açıkçası Samsung burada biraz agresif oluyor. Böyle 1200-1100 lira civarında iyi bir şey hareket dinamik yakalayabilir. Çünkü hani Türkiye'ye gelecek versiyonu için konuşalım. Yani o 3G versiyonu için konuşalım. Hı hı. Yani senin benim herkesin ihtiyacını rahatlıkla görebilecek bir telefon.
Tabii canım pek çok kişinin
yani
pek çok kişinin yani mobil telefonlardan tabii beklentin ne olduğu ile ilgili bir durum ama 720p ekran Mali T624 Türkiye'ye gelecek versiyon tabii böyle olmayacak
şey,
ama
büyük ihtimalle Mali 400'ün
aynen MP4'ü olabilir
MP4'ü
belki.
MP4'ü olur.
Yine de ama 720p'de canavar gibi oyun oynatılabilecek bir alet olmuş. Hani büyük ekranlı telefon isteyip düşük maliyetle elde etmek isteyenler açısından da Samsung imzasını taşıyan ve Galaxy Note 3 Neo yani evet. ismi de sonucunda yeni bir telefondan evet. geliyor. O da yine algıda seçicilik anlamında kullanıcılarda bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Ekonomik bir cihaz olmuş. Fiyatı dediğimiz gibi S4'ten pahalı olması anlamsız olur. S4'den ucuz olması gerekiyor. S4 de bugün 1400-1500 liralarda bir fiyata sahip. Hani muhtemelen 1200-1400 aralığında gelir diye tahmin ediyorum eğer gelirse ama tabii bunlar bizim tahminlerimiz. Şimdi olur da 1000 liradan çıkarsa ne güzel.
Tabii canım.
1600 liradan çıkarsa ne kötü. Yani o yani bu arası yok.
1600 liradan çıkarsa çıktığı gibi kalır ama 1000 liraya o şey yaparlarsa da çıkarabilirlerse bence çok iyi satış rakamı yakalar.
Ben de aynı fikirdeyim. Tabii ne zaman gelir? Türkiye'de gelir mi gelmez mi? Açıkçası bundan da çok fazla emin değilim ama Türkiye'de gelme ihtimali var. Dediğimiz gibi Samsung genelde pek çok modeli Türkiye'ye
getiriyor.
Belli süreler zarfında getiriyor. Son olarak bir de General Mobile Discovery Elite'den bahsedelim. çok konuşulan bir telefon Ender. Hani çok uzun süredir de insanlar bu telefonun piyasaya girmesini ve çıkmasını bekliyor. Çok sorulan sorular var. Bunların üzerinden gidelim istersen. Şimdi Türkiye'de ne zaman satışa ne zaman başlayacak? Şubat ayı, yani bu ay içerisinde telefon piyasaya girmiş olur. Fiyatı nedir? Şirket genel müdürünün bizzat bizim röportajı yaptığı açıklamaya bakarsak 1200 lira. Evet. Yani döviz kurumunu ne kadar etkiler? İlk partide etkilemez, sonrasında bekleyip görmek gerekiyor. Donanım anlamında bu telefon nereye geliyor dersiz eğer? Şu an Türkiye'de satılan en hızlı telefon olur. Evet. Ortaya koyduğu testler itibariyle söylüyorum. Antutu'dan yaklaşık 35.500 puanlık bir performans puan elde ediyor ve puan bunu Türkiye'de satılan en hızlı telefon haline getirir. Yeni telefonlar çıkınca tabii durum değişebilir ama şu an için en hızlı telefon olur. Kamerası 16 megapiksel, ön kamerası 8. Hem ön kamerası hem de arka kamerası oldukça başarılı. Android tarafındaki en iyi kameraya sahip 3-4 telefon arasında çok rahat girer. Bunu söylemek gerekiyor.
Girer. İyi kameralar. Hakikaten hem sensörleri hem optikleri gayet başarılı.
Aynen. Ekran kalitesi nasıl dersiniz eğer? Ekran kalitesi oldukça iyi. Japon display'in zaten panellerini kullanıyor. Bu bağlamda hatta ekranın örneğin Xperia Z1'den daha iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Z1 kompaktan daha kötü olabilir. Ekranın görüş açıları ve renkler anlamında söylüyorum. Z1'den çok daha iyi bir ekrana sahip. Bunun altını çizmek gerekiyor. Zaten dediğimiz gibi Japonlardan panel alıyorlar. Onun altını çizmek gerekiyor. 3 GB bellek var. Biz zaten RAM kapasitesi konusunda Note 3 ile beraber Türkiye'deki 3 GB bellekli iki telefondan birisi olacak. Bunlar güzel özellikleri. Kötü özelliği nedir? Pil. 2500 mAh. Bu telefona yeter mi yetmez mi derseniz şöyle söyleyelim. 2500 mAh Galaxy S4'ün pilinden bile daha küçük bir pil olduğu anlamına geliyor. Kaldı ki ekran daha büyük ve daha yüksek frekanslı bir işlemci var.
Bir de kasası da büyük. Şimdi bakıldığında 5.5 inçlik bir telefonda. Bugün 5.5 inçlik telefonlara baktığımızda neler var?
İşte G Pro var önüne.
G Pro var.
O da yine 3000 mAh'den
100 mAh'den sahip. Yani LG'nin 5.2'de 3000 mAh'lik zaten G2'si var. Tamam, evet. O biraz özel bir telefon olduğunu varsayabiliriz ama bakıldığında 2500 mAh hakikaten 5 inçlik Galaxy S4'ten düşük.
Aynen öyle.
Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Galaxy S4'ün pili çıkıyor. Şimdi yekpare telefon olduğu zaman pili biraz daha yamultup hani acayip şekillere sokup
daha bir pil yapabilmek
daha pil gömebiliyorsun. Hani Discovery Elite'in çok ince bir telefon olmadığını da söyleyebiliriz yani. İnce bir telefon ama hani öyle çığır açacak bir kalınlığı da yok yani. Sonuçta içerisinde biraz bir pil koyulabilirmiş diye düşünüyorum ben açıkçası. Yekpare bir gövdesi var. 5.5 inçlik zaten telefon büyük. Biliyorsun telefonların baskı devreleri de çok aman aman bir boyutlarda
parmak
değil.
Parmak kadar ya.
Parmak kadar.
Aynen.
Tabletinki de bu kadar. Telefonunki de bu aynen kadar. Ya aynı şey aslında bakıldığında. Aynı şeyi alıyorsun. Pil olarak bilmiyorum. Snapdragon 800'de 2500 mAh 5.5 inçte nasıl bir uyum sağlayacak? O telefonu alan adamlar bir de telefonların meraklısı.
Aynen öyle.
Kurcalamayı da seviyor.
Aynen öyle.
Hani öğlen sabah çıktım evden saat 8'de 9'da. Telefonu biraz kurcaladım. Öğlen 3'te 4'te pili ölür mü? Tabii kullanmaya bağlı ama ben açıkçası öyle aman aman çılgın bir pil performansı beklemiyorum. Pil keşke 3 pil seviyesine yakın olsaymış, hatta üzeri olsaymış. O zaman 4 dörtlük olurmuş.
Yani evet, burada bence böylesine fiyata satılabilen bu donanımlı bir telefon için pil. Tabii şimdi 1200 liralık telefondan bahsediyoruz. Hani
tamam.
Ne kadar eksiği olursa olsun 1200 lira dediğiniz zaman tamam telefon çok güzel bir paket haline gelmiş. Yorumunu yapmak zorundayız aslında bakıldığı zaman.
Yanında 100 liraya bir tane powerbank alırsın.
Oldu sonra, aynen öyle bakıldığı zaman. Ama tabii şey 2500 mAh o telefon o donanımına yakışan bir tercih değil. Yani o
değil.
Dediğimiz gibi 3000 mAh ya da üstü çok daha doğru bir tercih olabilirmiş o noktada. Ama tabii en nihayetinde piline ne kadar performans verdiğini detaylı testler sonucunda söyleyebiliriz. Zaten cihaz bizim elimizde var. Yani ilerleyen günlerde videosunda, inceleme videosunda sizlerle paylaşırız. Kasa kalitesi anlamında şunu söyleyelim. Dünyanın en iyi kasasına sahip telefon değil ama kendisinden daha pahalı satılan pek çok telefonla da benzer ya da daha iyi kasa kalitesine sahip olduğunda altını çizmek gerekiyor.
Bana verdiği hissiyat biraz şey oldu. Biliyorsun Note 3'ten daha aslında küçük. Yani 0.2 inç bir farkı var ama Note 3'ü kullanırken daha rahat ettim ben.
Yani Note 3'ten biraz köşeleri izleyen veriyor. Evet. Yani Note 3'ten biraz daha büyükmüş gibi hisler yaratıyor.
Bir de köşeleri biraz sivri hatlara sahip olduğu için tuttuğun zaman telefonu direkt şey yapıyorsun yani. Elinin şurası ve şurasına çerçevenin sağ ve sol tarafının geldiğini hissediyorsun. Note 3 orada biraz daha hilesi var. Telefonu tutarken daha rahatsın. Elinde daha rahat
yani
duruyor.
Note 3'ün tabii ekran ve kasa oranı da çok yüksek.
Evet.
Hani artık dediğimiz gibi nasıl bir mühendislik yaptılarsa orada hani Note 2 ile benzer kasa seviyesinde hatta daha önce kasada daha büyük ekranı koymayı başarmış Samsung. Tabii şimdi burada bilinmeyen bir nokta var, o da işlemci tarafı. Neden dersiniz ya? Şimdi bu telefonun baz aldığı tasarıma bakıldığı zaman şöyle bir durum var orada. LTE destekli versiyon için Snapdragon 800AC.
Evet.
Yani LTE destekli versiyon için. Bu ne demek? LTE Türkiye'de yok. 3G destekli versiyon için ise Snapdragon 800, düz 800 ama.
Ve 3G versiyonun içinde bir de 2 GB'lık bir versiyon daha gözüküyor.
Aynen öyle, şimdi ondan da bahsedeceğiz aslında. Yani bu ana tasarıma bakıldığı zaman 3G versiyon için Snapdragon 800AC planlanmamış. Evet. Yani düz Snapdragon 800'ü var. Bugün Xperia Z1'de ya da LG G2'de kullanılan işlemci de aynı.
Aynısı.
LTE versiyonunda ise, yani 4G destekli versiyonunda ise Snapdragon 800AC var. 2.5 GHz'de çalışan 578 MHz GPU'su olan falan filan fıstık bakıldığı zaman. 3G destekli modele bakıldığı zaman 2 GB versiyonu da var. Evet. Onda da yine Snapdragon 800'ün düz versiyonu var bakıldığında. Dolayısıyla hani Türkiye'ye gelecek Discovery Elite'in hangi işlemciyle geleceği
biraz soru işareti.
Hala bir soru işareti var yani.
Kesin net bir bilgi yok.
Hadi şunu söyleyelim. Bizdeki cihazda Snapdragon 800'ün düz versiyonu var. 2.2 GHz görünüyor Antutu'daki değerlere bakılırsa ama elde ettiği skor G2 ya da Z1'in çok üstünde.
Nexus 5'i de geçiyor. Yani standart Android çalışan bir cihazı da geçiyor.
Ya arayüz de aslında orada çok birinci kriter değil. Hani belki şeyi düşünebilirsiniz. Kullanılan 3 GB belleğin frekansı çok yüksek olabilir ama Snapdragon 800'e örneğin bir Nexus 5 ya da G2 aldığınız zaman bellekten doğan fark da çok büyük değil.
Ya enteresan orada bir şeyler var. Bir gariplik var. Yani benim bir tezim var. Acaba test örneklerinde AC var ama AC'nin elde edilebilirliği şu anda bir soru işareti gibi biliyorsun.
Ama o da uygulamalarda görünür.
Yani o, evet, o da frekans olarak kendisini belli eder.
Aynen
yani
öyle.
Adı bile görüyoruz. Düz Snapdragon 800 olarak gözükse frekansı en azından 2.5 GHz görünür. Yani bir muallak orada bir şeyler var. Bilinmeyen bir soru işareti var.
Yani ama en nihayetinde şöyle bir durum var. 3 GB bellek Snapdragon 800 ve aldığı skorlar itibariyle Türkiye'deki en hızlı telefon olur. Bugün yarın piyasaya girerse ya çünkü hani Mart ayı gibi artık One 2'lerin, evet. Galaxy S5'lerin gelmesini bekleyeceğimiz süreçlere gireceğiz. Dolayısıyla o tarafta dengeler değişebilir ama piyasaya çıkacağı tarih ki Şubat ayının ilk yarısı itibariyle gelmesi bekleniyor telefonun. Hani 1200 liraya en hızlı telefonu elde ediyorsunuz Android telefonunda.
1200 liraya çok satacağı zaten aşikar yani. Hani Discovery'nin...
Kara borsaya düşer. Başkalarının zengin eder o telefon, ben sana öyle söyleyeyim.
Yani ilk partilerde nasıl Discovery bulunmuyorduysa bunu da ilk partide alacaklar, gerçekten şanslı olacaklar.
Tabii aynı zamanda Discovery Ultimate Lite versiyonu yapılıyor. Onda 2 GB bellek olacağını biliyoruz. Yine Snapdragon 800 işlemci olacak. Kamera tarafı aynı kalır mı kalmaz mı onu bekleyip göreceğiz. Lakin hani onda 999 lira gibi fiyatla satılacağı düşünülüyor ki.
Sırf bellek farkından 200 lira fark etmeyecekti. Büyük ihtimalle bir sağından solundan biraz daha hani kamerada belki megapikseli düşürürler. Biraz daha uygun fiyatlı bir sensör ve optik çözümü kullanabilirler.
Tabii hani Muzaffer Bey'in yaptığı açıklamalarda yine iki telefonun birbirine çok yakın özelliklere sahip olup temel farkında aslında bellek ve işlemci gibi seçeneklerden kaynaklanabileceği yorumlar ortaya çıkmıştı ama bunu bekleyip görmek gerekiyor. Fakat 999 liraya yine fiyat çok performans anlamında çok iddialı bir telefon gelmiş olacak. Hani böyle de telefonlara ihtiyaç var aslında bakıldığınız zaman. İnsanlar artık ucuz, düşük fiyata iyi telefonlar kullanabilsinler.
Kesinlikle.
Yani. Ben bunu çok destekliyorum bu girişimi. Bu bağlamda zaten Discovery modeli General Mobile çok çok iyi bir şey imza atmıştı geçtiğimiz yıl. Bu sene de üst seviyede İyi işler yapacaklar gibi. Zaten Mart ayında da yine Discovery 2 de gelecek. Gerçekten ürün gamı anlamında iddialı bir noktaya taşınıyorlar. Bu arada haberlerimize yer vermedik ama Motorola'nın Moto G telefonu da Türkiye'ye gelmiş durumda. 800-850 lira seviyesinde fiyatlandırması var. Fiyat biraz daha uygun olabilirdi.
Evet. Yani böyle bir 600'lülerde bir şeyler de olsaydı çok çılgın olurdu.
Gerçi orada kur da oynadı.
Evet, hani kur çok
sonucu
oynadı.
Motorola'nın doğrudan telefonlarını etkileyen bir unsur oldu bu ama General Mobile Discovery'den çok çok daha iyi bir telefon değil. Bakıldığınızdan işlemcide MediaTek yerine Snapdragon 400 var. Ama onun dışında bence burada satın alma kriterini etkileyebilecek iki nokta var. Birisi tasarım. Tasarım anlamında güzel bir telefon.
Moto X'e de çok benziyor.
Güzel bir telefon. Dediğim gibi Moto X'e de çok benziyor ve Android 4.4 garantisinin olması. Evet. Yani Motorola bunun sözünü verdi. Dedi ki biz bu telefonu Android 4.4'e yükselteceğiz.
Eli kulağında zaten.
Eli kulağında onda. Dolayısıyla eğer telefon satın alırken yazılım önceliğiniz varsa fiyat anlamında bir miktar daha yukarı çıkmayı müsait bir bütçeniz de varsa belki Motorola Moto G en azından gidip görülebilir ama dediğimiz gibi kendisinden daha ucuz bazı telefonlara nazaran çok daha fazlasını sunmuyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Sonucunda eğer elimizde test örneği gelirse zaten videosunu da paylaşıyor oluruz diyerek bu bölümün daha bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Bizlere sosyal medyada bana Twitter'da @fx57, Ender'de Twitter'da @enderyldz adresinden ulaşabilirsiniz. Her daim sorularınızı bekliyoruz zaten. Geldikçe sosyal medyadan, forumlarımızdan ya da program içerisinde cevaplamak için zaten her daim sorularınızı bekliyoruz. Şimdi bir hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.